Ayrım 33, sayfa 455. Uraz el kol hareketleri yapmadan anlatıyordu, gözleri kapalı. Gözleri uzun aralarla Tursen'e ancak bir göz atacak kadar açıyordu. O zaman bir heyecan duyuyordu, tüm duygulardan kutsal. Çünkü bu zamana dek hiç kimsenin ve kendisinin görme hakkını elde edemediği bir şeyi görebiliyordu şimdi. Babasının en zorlu acıların ve öfkenin bile hiçbir zaman değiştiremediği o donmuş görkemlilikten nihayet sıyrılmış olan yüzünü. Denilebilirdi ki içindeki üstesinden gelinmez güçlerin ağırlığı ve baskısı altında Tursen'in yüzündeki maskenin son derece sert ağacı çatlayıp yarılıyordu. Ve kalın göz kapakları kırpışıyordu ve kalın dudakları gevşiyordu ve yanaklarındaki derin çizgiler kıpırdıyordu ve kalın gür kaşları oynuyordu ve şakağındaki yara izi üzerinde fırlamış morumsu damar atıyor atıyordu. Bu altüst oluşun değerini dünyada hiç kimse Uraz kadar iyi bilemezdi. Çektiği bütün yorgunluk ve acıların, uğradığı aşağılanmaların ve korkunç yarı baygınlık hallerinin, hatta düşüş ve yenilgisinin bedeli umduğunun ötesinde ödenmiş oluyordu. Kabil'den kral sancağını getirseydim bu yüz bana böylesine açılmazdı diye içinden geçirdi Uraz. Tursen'in yüzündeki altüst olmuşluğu sürdürebilmek ve alışılmış katı ve kibirli ağırbaşlılığa yeniden bürünmesini önlemek için şu anlattığı zorlu sınamalara, hatta daha kötülerine yeniden katlanmayı seve seve göze alırdı. Ama bir an geldi, anlatacağı bir şey kalmadı. O cehennem yolculuğunda birçok kez olduğu gibi şimdi de kendisini yine zayıf, bitkin, içi boşalmış hissediyordu. Gövdesi arkasındaki duvara dayalı yastıkların üzerine yaslandı. Başı dönüyordu. Vurgulu bir uğultu kulaklarını dolduruyordu. Ateş nöbetinin uğultusu muydu bu? Zafer davullarının vuruşları mı? Bilemiyordu. Bu ne olduğu belirsiz uğultu arasından Tursen'in sesi Uraz'a kadar ulaştı. İç diye buyuruyordu ses. Haydi iç. Uraz'ın bedeni yastıklardan ayrıldı. Babasını bir süzdü ve gözlerine inanamadı ilkin. Tursen, büyük Tursen ailenin başı olan Tursen onun için, Uraz için, oğlu kölesi için fincana çay koyup şekerini atmış uzatıyordu içsin diye. Uraz fincanı Tursen'in elinden kaparcasına aldı ve içmeye başladı. Gözlerini kaldırıp bakmaya cesaret edemeden. Tursen omuzlarını geriye atıp yavaş yavaş doğrulttu. Göreneğe ne denli aykırı düştüğünü Uraz bu davranışıyla belli etmişti ona. Ve bu aykırılığı fark edince de Tursen oğlunun çektiği acılara yanan yüreğinin ona yardım etme ihtiyacını, yakışıksız bir davranışta bulunmak pahasına da olsa ne güçlü duymuş olduğunu anladı. Önünde alçak gönüllüce eğilmiş sarıklı başa baktı ve birden en haşin bir sesle, ''Hiçbir buz kaşide, hiçbir zafer senin bu dönüşünde bir tutulamaz.'' Bu övgü Uraz'ın yolculuğu boyunca tutkulu bir inatla aramış, istemiş olduğu övgünün ta kendisiydi kelimesi kelimesine. Hep bunu istemiş, düşlemiş, çılgınca bunu sayıklamıştı. Bu amacı uğruna işkencelere katlanmış, savaşlar vermişti. Şimdi bu övgü kulaklarında çınlıyor ve yenilgisini yıkayıp götürüyordu. Daha da fazlası, kral buz kaşisini kazananın da üstüne çıkıyordu bu övgüyle. Ne var ki bu övgüyü işitmek hiçbir yankı uyandırmamıştı şimdi içinde. Ne sevinç, ne gurur, hatta ne de bir ferahlama vardı içinde. Hiçbir şey yoktu. Sanki bedeni boşalmış, düşüncesi ölmüştü. Ancak göz açıp kapayacak kadar süren bu hali Uraz'a hiç bitmeyecek gibi geldi. Sonra içini saran çılgın bir öfke onu yeniden yaşama döndürdü. Kendisine yönelik bir öfkeydi bu. İliklerinde çürümüş, lanetlenmiş ne vardı ki onu kendisine sunulan, hak ettiği, vazgeçemeyeceği, dünyada en değerli şey olan bu ödülden yoksun bırakıyordu. Babasının, büyük Tursen'in sunduğu bu armağandan, onu anlayan, onaylayan, kutlayan, onun yerine acı çeken babası. Babası, dostu, tek dostu. Tüm içgüdüsel bir hareketle, bir çaresizlik, bir imdada çağırma mı? Uraz'ın gövdesi çay tepsisi üstünden Tursen'e doğru eğildi ve ikisinin başı arasında ancak bir karış kadar bir yer kaldı. Tursen'in yüzü Uraz'ın tüm görüş alanını, aynı zamanda tüm dünyayı kapattı. Ve Uraz o yersiz görünen umursamazlığına şaşmadı artık. Tursen'in yüzüne eski maske yine gelip yapışmıştı. Onu kendi içine kapayarak yine gizli, yine erişilmez. Serüvenlerini acı ve tutkuyla dünlemiş olan adam neredeydi şimdi? Uraz bunu sordu kendi kendine. Bir bahçe gibi kendisine çay sunan adam neredeydi? İşte her şey o noktada koptu diye düşündü Uraz, sezgisinin şaşmaz kesinliğiyle. Tedirgin olduğunu hem kendi payına hem onun adına utandığını anlamıştı Tursen. Bunu hiçbir zaman bağışlamayacak, ne kendisine ne bana. Tursen bakışlarını oğlundan hiç ayırmaksızın, serüveninin hepsini biliyorum artık ey Uraz dedi, bundan ötürü kutlarım seni. Şimdi Muki konusunu da aynı ölçüde bilmek isterim. Zamanı geldi, benim yargımı bekliyor. Ona ilişkin her şeyi biliyorsun dedi Uraz. Seni öldürmek istediği kuşkusuz dedi Tursen, ama niçin? Uraz Seyiz'in davranışlarını, nedenlerini açıklayacak gerçekten hiçbir şey söylememiş olduğunu anımsadı. Savsaklamasından mıydı, özel bir kasıtla mı? Muki aygırı ele geçirmek istiyordu, hepsi bu. Tursen sarığının kıvrımlarını sıvazlayarak düşünüyordu. Çok yoksul bir Seyiz, böyle bir aygır, hazır fırsat olabilir. Ama Muki, çocukluğundan beri en saf, en uysal, en içtenlikle bağlı olan Muki. Tursen Uraz'a sordu. Seni öldürmeye niye gerek gördü, cahile binip kaçması yeterdi. Bir hırsız olarak yaşamak ürkütüyordu onu dedi Uraz. Ben ölünce yasaya göre at onun olacaktı. Bir katibe bir vasiyetname yazdırmıştım. Öyle mi dedi Tursen, o kağıdı Muki'ye mi verdin? Yok dedi Uraz, gömleğimin içine sakladım. Öyle mi dedi yine Tursen, Muki bunu biliyor muydu? Biliyordu dedi Uraz. Seni hemen mi öldürmeye kalktı kağıdı alabilmek için diye sordu Tursen. Hayır dedi Uraz. Bu konuda tek söz daha söylememeye karar vermişti ama yine de ekledi. Göçebe kadın kışkırttı onu. Ya dedi Tursen, sen ona yolda rastladın aldın değil mi? Sana hizmet etsin diye. Yok dedi Uraz, Seyis istedi onu. Yeter dedi Tursen, bilmem gerekeni biliyorum artık. Tursen dirseklerini bağdaş kurdu, bacakları üzerine dayadı. Yüzünün alt kısmını da kocaman nasırlı avuçları içine aldı. Böyle yapışı dingin kafayla düşünmek istediğinden değildi. Çene ve boyun kas ve sinirlerinin kasılıp sertleştiğini gözlerden gizlemek içindi sadece. Düşünmek, tartmak, ölçüp biçmek bunu yapabilecek durumda değildi. Tursen'in istediği, beklediği tek şey kanını, karnını ve de tenini kasıp kavuran yabanıl hayvansı öfkeyle alt etmeye aklının yardımcı olmasıydı. Oysa kafasından geçen düşünceler bu öfkeyi daha da körüklüyor, alevlendiriyordu. Hastane konusunda peki, onur işin yakışı öyle gerektirir diyordu Tursen kendi kendine. Ama ondan sonrası, tüm yaşamı, ruhu, kaderi üzerine kumar oynayıp düzenler kurmak olmuş. Akıl almaz bir yol seçiyor dönüş için. Dünyanın en saf yürekli insanını ayartıyor, ahlakını bozuyor. Bir yosmayı da yanına alıyor kendine suç ortağı yapmak için. Üstelik bacağını feda ediyor bu uğurda. Tursen çenesindeki kasılmaları hala avuçları içinde gizleyebiliyordu. Ama her an daha kesik kesik çıkan, göğsünde çapanını bir indirip bir kaldıran soluklarını bastıramıyordu artık. Ben ise diye düşünmeyi sürdürdü Tursen. Ben ise o sıralarda acılar ve vicdan azabı içinde kıvranıyordum. Kendi kusurum yüzünden yitirdiğim evlat için kan ağlıyordu yüreğim. Oysa o kibirli, budala, hain adam yenilgisini unutturmak yollarını aramaktan başka bir şey yapmıyormuş. Tursen'in elleri şimdi yumruk olmuş çenesini eziyordu. Artık düşünemiyordu, bas bas bağırıyordu içinden. Bir çocuk gibi, kibirle yoğrulmuş, sütü bozuk bir çocuk gibi, düzeltilmesi, yola getirilmesi gereken bir çocuk. Tursen kuşağını tutup sıktı. Bir parmağıyla Uraz'ın kamçısına işaret ederek kısık dudaklar arasından buyurdu. Ver onu. Uraz verdi. Vermemezlik edemeyeceğini biliyordu. Babasının onu amansızca döveceğini de biliyordu. Tursen kamçısının sapını istekle, mutlulukla sıktı. Sonunda kavuşmuştu. Avucunda sıktığı bu düzgün tahta parçası, ucunda sallanan şu kayış örgü Tursen'e nasıl da bir güçlülük, bir güven veriyordu. Kayışın sallantısının durmasını bekledi. Artık öfke ve çaresizlik ona egemen değildi. Şimdi öfkeden çılgına dönmüş biri değil, güçlü, bilge, adil bir adam oğlunun yüzünü kırbaçlayacaktı. Kırbaçtan kurtulmak için yana dönmesi, eğilmesi, kaçılması gereken bu yüz birden ileri uzandı, kayışın önüne geldi. Ve Tursen bu yüzde yakıp kavuran dayanılmaz bir sabırsızlık gördü. Bir iskeletin çukuruna batmış gözler, vur, çabuk vur diyordu. Vur da ondan sonra ne yapacağımı bileyim ben de. Kamçı Tursen'in elinde belli belirsiz oynuyordu, düşünüyordu Tursen. Ya beni öldürmeye kalkacak ya da kendisini buna katlanmaya zorlayacak. Her iki halde de ona bir vurdum mu aramızda her şey bitecek. Onu yitirdim sanmıştım. Geri geldi. Ama bu kez dönüşü olmayacak. Tursen kamçı kayışını iki parmağı arasına alıp ucunu inceledi. Kulaksız köpeği öldüren taşın aşındırdığı yer her zaman belli olacak dedi. Uraz iki elini birden yüzüne götürdü. Başını arkaya itmek için mi? Kaygı izlerini yüzünden silmek için mi? Hiçbir şey bilmiyordu artık. Çöken sessizlik çok uzun sürdü. Tursen ağır ağır yerinden kalktı, Uraz'ın yanına geldi. Kocaman elini oğlunun omuzuna bastırıp kırbacı kucağına fırlattı. ''Ben artık kamçı kullanmıyorum, fark ettin mi?'' diye sordu. ''Nedenini sormak bana düşmezdi.'' dedi Uraz. ''Doğru.'' dedi Tursen, ''ama sana bunun nedenini söylemem zamanı geldi.'' Güçlü elini Uraz'ın etsiz, sivri omuz kemikleri üzerine daha da bastırdı ve hırıltılı solukları Uraz'ın alnını yaladı. ''Kamçımı kullanma hakkımı yitirdim.'' dedi Uraz'ın tepesindeki ses. ''Çünkü ben ahırların başı ve atların efendisi olan ben, kamçımla genç kusursuz bir aygırı öldürdüm. Hizmetinde olduğum Osman Bey'in en iyi aygırını.'' Tursen Uraz'ın titrediğini ve fısıltıyla sorduğunu duydu. ''Sen mi?'' ''Ben.'' dedi Tursen. ''Kendi işlediğim büyük bir kusurun hıncını ondan çıkarmak için.'' Tursen'in avuçları Uraz'ın omuzlarına öyle bir abandı ki Uraz'ın sırtı kamburlaştı. Tursen her kelimeyi tartarak sözünü sürdürdü. ''Dinle ey Uraz, iyi dinle. Bir insan öfkeye kapılır da düşünmeden bir günah işler ama sonra bunu Ulu Tanrı önünde ve özellikle kendi vicdanı önünde kabul ederse, insan olan insan bu günahını başını dik tutarak ansayabilir.'' Ama bir haksızlığı önceden tasarlayıp, hesaplayıp, soğukkanlılıkla sonuna kadar götüren bir kimsenin bir daha kendi yüreği ve ruhu ile yüz yüze gelmesi asla caiz olmaz. Tursen güçlükle doğruldu. Yaşlı eklemleri çıtırdadı. Gün doğarken şarpoydan kalktığım zamanki gibi diye düşündü. Yeniden söze başladı. Şimdi aklını başına topla ey Uraz. Soyumuz adına adaleti yerine getirmek sana düşüyor. Bana mı diye bağırdı Uraz. ''Evet dedi Tursen, bu görevi sana bırakıyorum.'' ''Göreneği değiştirmek niye?'' ''Çünkü seni bütün bir gün dinlesen, bir başka günde Muki'yi, gerçeği bilen tek insan yine de sen olacaksın.'' ''Gerçeği'' dedi Uraz yarı işitilir bir sesle. ''Gerçeğin sesini dinledikten sonra bana haber ver.'' dedi Tursen. Kalın pörsük göz kapakları bakışlarını gizledi, soluk alışları kesilir gibi oldu. Uraz fincana çay koydu ama bir yudum içti bıraktı. Çay soğumuştu, tatsızdı. Tepsi kahvaltı artıklarıyla yapış yapış. ''İstediğimi elde ettim.'' diye düşündü Uraz. ''Hatta daha fazlasını. Adaletten bana ne? Hangi adalet hem de?'' Suyun tek düzenli ezgisini dinledi uzun zaman. Kesik yeri ağrımaya başladı. Bacağını uzattı, acı geçinceye dek bekledi, sonra yeniden büktü. ''Tursen'e çağırt onu.'' dedi. Hiçbir şeye karar vermemişti. Asma kilit gıcırdadı. Taze hava akımı ağır kösele kokusunu biraz hafifletti. Baş seyis Akkul eşikte durup bağırdı. ''Yargılama saati geldi.'' Muki ayağa kalkabilmek için elleriyle yere abanmak zorunda kaldı. Öylesine halsiz hissediyordu kendisini. Eğilip bir uçuruma bakmış gibi başı dönüyordu. Zere ile göz göze gelince baş dönmesi kesiliverdi. Korkunun ağırlığı altında ezilmişti göçebe kadın. Ona yardım etme isteği Muki'ye gücünü yeniden kazandırdı. ''Senin için korkacak bir şey yok.'' dedi. ''Sadece beni çağırıyorlar.''
''Yaklaşma, yaklaşma bana.'' diye bağırdı Zere. ''Kötü kaderini kendine sakla. Bana bulaştırabileceğin kadar bulaştırdın onu zaten. Seni tanıdığım gün neden, neden hiç olmamış gibi silinip gitmez ki?''
Muki alçak ve tatlı bir sesle konuştu. ''Benden çok hoşlanıyorsun. Bana dostsun sanıyordum seni.''
''Senin başka türlü bir insan olduğuna inandığım zamanlardaydı o.'' dedi göçebe kadın.
Dışarıda güneş güzeldi, ağaçlarda yemişler olgunlaşıyor, harklarda sular çakıyordu. Ama Muki için her şey ölüm kokuyordu. Tursen'in yargılama sonucu ona bildireceği ölüm değil, kendi içinde taşıdığı ölüm. Tursen ile Uraz aynı yerde oturuyorlardı. Aralarında Rahim'in taze çay, temiz fincanlar ve şekerli yiyeceklerle yeniden donattığı kahvaltı tepsisi vardı. Üç seyisle Akkul Muki'yi iç avludan geçirerek sofanın sınırına Tursen'in tam karşısına getirdiler. ''Ardımızdan gelenler var ey Tursen.'' dedi Akkul. ''İçeri gelsinler mi?''
''Yok.'' dedi Tursen. ''Bu aile içi bir iş. Ama sizler kalın tanık olarak.''
Tursen boğazını temizlemek istercesine ağzına çay doldurup gürültüyle tükürdü. Sonra törensel bir ağır başlılıkla, "Herkes önünde sizler tanıklık edin. Soyum adına yargılama hakkımı biricik oğlum Uraz'a aktarıyorum. Bundan böyle onun yasası benim yasamdır." Sözünü bitirince Tursen gözlerini ayakları altındaki halıya dikti ve bir daha hiç kıpırdamadı. Uraz Muki'yi gözlüyor, onun böyle paçavralar içinde bu denli kirli olmasına şaşıyordu. Daha birkaç saat önce kendi derisinin de kirden kabuk bağlamış ve üst başının lime lime olduğunu unutmuştu. Bir parmağını düzgün yanaklarında yeni çapanın üzerinde gezdirdi. Her zaman kendine ve giysilerine büyük özen gösterirdi. Muki'ye hiç acımıyordu. Şu kendini salıvermiş öne eğik baş, şu gevşemiş cansız kollar, bir bostan korkulu ya da ipe çekilmiş bir adam gibi diye düşündü Uraz tiksintiyle. Bir sessizlik, fıskiyenin şırıltısı bu sessizliğin ayrılmaz bir parçasıydı, çökmüştü ortalığa, sonsuzluğa dek sürecekmişçesine. Seyislerinden biri kendini tutamayıp yerinde kıpırdandı. Tabanlarının yere sürtüşü yanındaki seyisi titretti. Kızgın havayı hıçkırır gibi içine çekti. Tutukluyu bekleyen seyislerin yürek sıkıntısı Uraz'a dek yayıldı. İçine işledi, karıştırdı, kamçıladı onu. Bundan da öte kıpırtısız kütük gibi oturan Tursen'in bu yurgan sabırsızlığı da anladı. Ama yargısı neydi? Öbürleri kadar Uraz da bilmiyordu bunu. Gözlerini Muki'ye dikmiş düşünüyordu. Bütün bu insanlar solukları kesilmiş senin kaderinin ne olacağını öğrenmeyi bekliyorlar. Sen ise ölüm kalımı kendi elinde yetkisinde olan ama bunu alaya alır gibi umursamaz görünen bu adama karşı Uraz korkunç bir kin duydu. Sonucu öğrenince yine kılın kıpırdamayacak mı göreceğiz bakalım diye geçirdi içinden. Kaldır başını diye buyurdu. Sessizlik daha yoğunlaşmış, daha ince, anlamlı bir hal almıştı. Fıskiyenin şırıltısı bu sessizliğin bir parçası değildi artık. Kendi keyfince, kendi kaderine uyarak şakıyıp akıyordu. Muki'nin yüzü şimdi gözler önüne seriliydi. Hiçbir anlatım taşımayan kirli bir maske. Kir ve çamur gözlerinin içine kadar dolmuş denilebilirdi. Bu gözler çamur renginde ve çamurdan yapılma gibiydi. Uraz'a dikilmiş çamurdan bu iki bilye onu tanımıyor, hatta görmüyordu sanki. Birden onun gençliğini, saflığını, insanlara güvenini ve dostluğunu anımsadı Uraz. Bu duygularla dopdolu bakışları ne güzeldi o zamanlar. Bir insanı bu denli yıkabilen yaşamdan korku ve nefret duydu. Uraz yaşam değil onu bu hale sokan, benim, sadece ben dedi Uraz kendi kendine. Fıskiyenin şırıltısı bir sel gümbürtüsüyle doldurdu kulaklarını. Daha fazla düşünme yeteneği bulamadı kendisinden. Sesi yüksek, kuru ve donuk, sessizlikle yankılandı. Kendisine yabancı bir gücün zorlaması dökülürcesine çıktı sözler ağzından. Seni tüm suçlarından aklıyorum dedi Uraz eski seyisine, özgürsün. Muki'nin ne yüzünde ne bedeninde tek bir kas kıpırdamadı. Buna karşılık yargılamaya tanık olanların hepsi uzun, derin bir soluk alıp verdiler. Bu sesler karışımında sadece tek bir soluğu, ona övünçlüymüş gibi gelen bir soluğu işitti Uraz. Tursen'inkini. Ve yargısını bitirdikten sonra Uraz'ın ilk hissettiği acı bir aşağılanma duygusu oldu. Bir kez daha babasının isteğine boyun eğmişti. Bir kez daha ikinci adam olmuştu sadece, babasından bir yansıma. Ve son derece pahalı bir bedel karşılığı tasarlayıp uyguladığı ve de ödediği bir sınavın sonucu bu olmuştu işte. Peygamber hakkı için bu işi bu noktada bırakamazdı. Peygamber hakkı için bir şeyler yapmalıydı. Sadece ona, Uraz'a özgü babasının isteminin ve yetkisinin ötesinde bir şey, hem ona meydan okusun hem gözlerini kamaştırsın. Ama ne, ne? Uraz az kalsın sevincinden bağıracaktı. Tursen'in gözünde Muki suçlu değildi. Bir tuzağın, bir oyunun kurbanıydı. Ama Aygır, öyle, öyle Aygır, Tursen adaletin tam yerini bulmasını istemiyor muydu? Peygamber hakkı için istediğini elde edecekti. Uraz'ın sesi bir kez daha yankılandığında sessizlik sürüyordu hala. Uraz'ın sesi garip bir sıcaklık, bir yoğunlukla ısınmıştı bu kez. ''Evet özgürsün ey Muki'' diye bağırdı ve ''bundan böyle cahil senindir.'' Bu sözler üzerine baş seyisli adamları artık kendilerini tutamadılar. Bağırışmalarında şaşkınlık, inanmamazlık, imrenme vardı. Bu bağrışmalar Uraz'ın canını sıkmaktan başka bir işe yaramadı. Ama Turse'nin yüzünde becerdiği işin ödülünü buldu. Öfkesinden yüzündeki yara izleri morarmıştı. Gür, sert kaşları, kalın dudakları ve derin çizgilerle oyulmuş kırışıklar kıpır kıpırdı. Cahili nasıl yetiştirip eğittiğini anımsıyor diye düşündü Uraz. Şimdi konuşacak, beni engelleyecek. Tursen yüzü her zamanki sert dinginliğini yeniden kazanıncaya dek bekledi. Sonra susun dedi seyislere. İşittiğiniz sözler benim kanımdan olanların yasasıdır. Sonra Muki'ye döndü. Cahil gerçekten senindir dedi.
Gerçekten diye tekrarladı Muki.
Seyis'in duruşunda bedeninin herhangi bir yerinde hiçbir değişiklik olmadı.
Ya Zere diye sordu.
Kendilerini tutabilmekte büyük yetenekleri olduğu halde Tursen ile Uraz ellerinde olmayarak birbirlerine baktılar. Suçunun bağışlanması, özgürlük, eşsiz bir aygır. Bütün bu mucizeler Muki'yi ilgisiz bırakmıştı. Kahpe göçebeden gayrı hiçbir şeyin önemi yoktu onun için. Uraz Muki'ye bakmadan, ''Yarın buradan toz olup gitsin, izini görmeyeyim.'' dedi Uraz. Tursen Uraz ile yalnız kalınca Rahim'i çağırıp, ''Bana kamçımı getir.'' diye buyurdu. Ve Baça kamçıyı getirdiğinde Tursen oğluna, ''Kuşağıma sen geçir onu.'' dedi. ''Onu bana geri vermek için gelmiş oldun.''